Ayrım 14.
Antti Düring, Frederick Engels.
İşin en gülünç yanı, Bay Düring'in Tanrı'nın yokluğunu varlık kavramından hareketle tanıtlamak için Tanrı'nın varlığı ontolojik, varlık bilimsel kanıtını kullanmasıdır. Şöyle, eğer Tanrı'yı düşünüyorsak, onu tüm yetkinliklerin toplamı olarak düşünüyoruz. Ama tüm yetkinliklerin toplamı içinde her şeyden önce varlık var. Çünkü varlıksız bir varlık zorunlu olarak yetkinlikten uzaktır. Öyleyse Tanrı'nın yetkinlikleri arasında varlığı da saymalıyız. Öyleyse Tanrı'nın var olması gerek. Bay Düring işte tas tamam bu ince düşüncelere dalar. Varlığı düşündüğümüz zaman onun bir kavramı olarak düşünürüz. Bir kavramı içinde toplanmış olan şey birdir. Eğer varlık bir olmasaydı kendi kavramına uygun düşmezdi. Öyleyse bir olması gerek. Öyleyse Tanrı yoktur ve benzeri. Eğer varlıktan ve yalnızca varlıktan söz ediyorsak, birlik, söz konusu edilen bütün nesnelerin, var olduklarından başka bir anlama gelemez. Bu nesneler başka hiçbir şey de değil, bu varlığın birliği içinde bir araya gelmişlerdir ve bunların hepsinin var oldukları biçimindeki genel önerme, bunlara yalnızca ortaklaşa olan ve olmayan başka özellikler verememekle kalmaz, ayrıca bütün bu özgürlükleri geçici olarak kurgudan dıştalar. Çünkü bu nesnelerde varlığın ortak öz nitelik, atribü, olduğu, yalın temel gerçeğinden bir milimetre bile uzaklaşır uzaklaşmaz, bu nesnelerin farklılıkları kendilerini bize göstermeye başlarlar. Ve bu farklılıkların kimilerinin ak, kimilerinin kara, kimilerinin canlı, kimilerinin cansız, kimilerinin bu dünyadan, kimilerinin öteki dünyadan olmasından ileri gelip gelmediğini bilmeye gelince, hepsinde ortak öz nitelik olarak, yalnızca varlığın bulunduğu olgusundan yola çıkarak bunu kararlaştıramayız. Dünyanın varlığı birliğin koşulu da olsa, çünkü o bir olmadan önce var olmalıdır, dünyanın birliği varlığına dayanmaz. Varlık kısacası çevrenimizin bittiği noktadan sonra açık bir sorundur. Dünyanın gerçek birliği maddeselliğine dayanır ve bu maddesellik birkaç hokkabaz çığırtkanlığıyla değil ama felsefe ve doğa biliminin uzun ve sıkıntılı bir geliştirilmesiyle tanıtlanır. Okumamıza devam edelim. Bay Düring'in bize sözünü ettiği varlık, bütün özel belirlenimlerinden vazgeçmesi gereken ve gerçekte düşünce hiçliği ya da düşünce yokluğunun karşılığından başka bir şey simgelemeyen, kendi kendine benzer o arı varlık değildir. Ne var ki az sonra Bay Düring'in dünyanın gene de her türlü iç ayrımdan, her tür hareket ve değişiklikten yoksun, öyleyse gerçekte düşünce hiçliğinin bir karşılığı, dolayısıyla gerçek bir hiçlikten başka bir şey olmayan bir varlıkla başladığını göreceğiz. Dünyanın güncel, farklılaşmış, değişen, bir evrim, bir oluş simgeleyen durumu, işte bu varlık hiçlikten başlayarak gelişir ve ancak bunu kavradıktan sonradır ki, bu sürekli değişiklik altında da olsa, kendi kendisiyle özdeş, evrensel varlık kavramını tutacak duruma geliriz. Öyleyse şimdi değişmezliği olduğu denli değişmeyi, varlığı olduğu denli oluşu da kapsayan yüksek aşamada bir varlık kavramına sahip bulunuyoruz. Bu noktaya gelince de, cinsle türün ya da genel bir deyişle evrenselle özelin, kendileri olmadıkça şeylerin yapısının kavranamayacağı en yalın ayırt etme araçları olduklarını görüyoruz. Ama bunlar nitelik ayırt etme araçlarıdır. Bunlar üzerinde tartıştıktan sonra devam ediyoruz. Cinslerin karşısına içinde hiçbir tür farkının artık yer bulmadığı türdeşlik kavramı olarak büyüklük kavramı çıkar. Yani nitelikten niceliğe geçiyoruz ve nicelik her zaman ölçülebilir bir şeydir. Şimdi evrensel işlem şemalarının bu kesin ayrıştırması ve onun gerçekten eleştirici bakış açısını, bir Hegel'in kabalıkları, düzensizlikleri ve saçma sapan kuruntuları ile karşılaştıralım. Görürüz ki Hegel'in mantığı varlıkla başlar. Bay Düring'de olduğu gibi varlığın hiçlik olduğu ortaya çıkar. Bay Düring'de olduğu gibi bu varlık hiçlikten sonucu varoluş, yani varlığın daha yüksek, daha dolu bir biçimi olan oluşa geçilir. Tas tamam Bay Düring'de olduğu gibi. Varoluş niteliğe, nitelik de niceliğe götürür. Tıpkı Bay Düring'de olduğu gibi. Ve önemli hiçbir şeyin eksik kalmaması için Bay Düring bir başka fırsatta bize şöyle der. Duyumsuzluk dünyasından duyum dünyasına, ancak bütün nicel kerteliliğine karşın, yalnızca bir ve aynı niteliğin yalın bir derecesinden alabildiğine, ayrıldığını ileri sürebileceğimiz nitel bir sıçramayla geçilir. İşte örneğin kaynama ve donma noktasının, ısıtılmış ya da soğutulmuş su için normal basınç altında yeni bir topaklanma durumuna sıçrama sonucunu vermesi, yani niceliğin niteliğe dönüştüğü düğüm noktaları olması gibi, yalnızca nicel bir artış ya da azalışın bazı belirli düğüm noktalarında nitel bir sıçrama meydana getirdiği Hegelci ölçü ilişkileri düğüm çizgisinin ta kendisi. Bizim irdelememiz de köklere değin gitmeye çalıştı ve Düringvari temel şemaların kökleri olarak köktenci derinlikleriyle birlikte bula bula Hegelci geleneğe sıkı sıkıya uygun bir tüm dengelim içinde ve çalıntıyı gizlemeye de pek öyle girişilmiş olmaksızın bir Hegel'in saçma düşlemlerini, Hegelci mantık kategorilerini birinci bölüm varlık öğretisi buldu. Ve bütün varlık bilgisi ilkelerini öncellerinin en çok kara çaldığından aşırmakla yetinmeyen Bay Düring, nicelikten niteliğe sıçramalarla geçiş konusunda yukarıda verilmiş bulunan örneği verdikten sonra Marx üzerine şöyle demek soğukkanlılığını da gösteriyor. Onu, Marx'ı, örneğin niceliğin niteliğe döndüğü yolundaki karışık ve bulanık Hegelci fikre sarılır görmek ne gülünç. Karışık ve bulanık fikir. Peki ama burada fikir değiştiren kim, gülünç olan kim Bay Düring? Bütün bu inciler kuralın gerektirdiği gibi belitler tarafından kararlaştırılmış olmamaları bir yana, düpedüz dışarıdan, Hegel'in mantığından ithal edilmişlerdir. Ve öylesine ki bütün bir bölümde Hegel'den alınmamış bir tek fikir dizisinin gölgesi bile görülmez ve işin sonunda her şey uzay, mekan ile zaman, değişmezlikle değişme üzerine boş bir ince eleyip sık dokumaya indirgenir. Hegel, varlıktan öze, diyalektiğe geçer. Burada düşüncenin belirlenimlerini örneğin olumlu ve olumsuz gibi iç karşıtlık ve çelişkilerini inceler, sonra nedenselliğe ya da neden-sonuç ilişkisine geçer ve işi zorunlulukla tamamlar. Bay Düring de başka türlü yapmaz. Hegel'in öz, esans, öğretisi dediği şeyi Bay Düring varlığın mantıksal nitelikleri olarak çevirir. Ama bu nitelikler her şeyden önce güçlerin uyuşmazlığı içinde, karşıtlıklar içinde toplanır. Buna karşılık Bay Düring çelişkiyi kökten yatsır. Bu konuya ileride gene geleceğiz. Sonra nedenselliğe ve ondan da zorunluluğa geçer. Öyleyse Bay Düring kendinden felsefemiz kafesten çıkmaz diye söz ettiği zaman kuşkusuz kafes içinde, yani Hegelci kategorilerin şematizmi kafesinde felsefe yaptığını söylemek ister. 5. Bölüm Doğa Felsefesi, Uzay ve Zaman. Doğa felsefesine geliyoruz. Burada Bay Düring öncellerinden hoşnut olmamak için yeniden her türlü nedene sahip. Doğa felsefesi o denli aşağıya düşmüştü ki, karışık ve bilgisizliğe dayanan bir şiir karikatürü haline almış ve mutlak papazlığında madrabazlık eden ve halkı aldatan Schelling gibi fahişe filozof taslakları ve aynı soydan başka çapkınların işi olmuştu. Bıkkınlık bizi bu canavarlardan kurtardı ama şimdiye değin yalnızca kararsızlığa yer açtı. Ve kamuoyuna gelince onun bakımından büyük bir şarlatanın gidişinin, çoğu kez daha küçük boyda ama işbilir bir ardıl için birincinin metaını hemen bir başka etiket altında sürme fırsatından başka bir şey olmadığı bilinir. Bilginler de dünyayı kapsayan fikirler imparatorluğunda gezinti yapma isteğini pek duymaz ve bundan ötürü teori alanında tutarsız düşüncesizliklerden başka bir şey yapmazlar. Buna hemen bir çare bulunması gerekmektedir ve çok şükür ki Bay Düring bu işin başındadır. Dünyanın, acun, evren, zaman içinde yayılması ve uzay içinde sınırlanması üzerine bundan sonraki açıklamaları doğru değerlendirebilmek için evren şemalarının bazı yerlerini yeni baştan ele almamız gerekiyor. Yeni Hegel'le tam bir uyum içinde, Ansiklopedi 93, varlığa Hegel'in kötü sonsuzluk dediği sonsuzluk atfedilir, sonra da bu sonsuzluk incelenir. Çelişkisiz düşünülecek bir sonsuzluğun en açık biçimi, sayı dizisindeki rakamların sınırsız birikimidir. Saymaya devam etme olanağını hiç tüketmeksizin, her sayıya bir birim daha ekleyebildiğimiz gibi, her varlık durumundan sonra bir başka durum dizilir ve sonsuzluk bu durumların sınırsız çoğaltılmasına dayanır. Öyleyse doğrulukla düşünülmüş bu sonsuzluğun ancak bir tek yönüyle birlikte bir tek temel biçimi var. Gerçekten düşüncemiz için durumların birikiminde karşıt bir yön düşünmek her nedenle önemsizse de, geri geri giderek ilerleyen sonsuzluk düşüncesi, düşüncesiz bir zihinsel üretimden başka bir şey değildir. Çünkü gerçeklikte bu birikimi, gerçekte ters yönde geçmek gerekeceği için, durumlarından her birinde, arkasında sonsuz bir sayı dizisi bulunurdu. Ama bu da sayılmış bir sonsuz dizi gibi kabul edilmez bir çelişkiye düşmek olurdu ve buna göre sonsuz için bir ikinci yön düşünmek saçmadır. Bu sonsuzluk anlayışından çıkartılacak ilk sonuç, dünyadaki bu neden-sonuç zincirinin bir gün bir başlangıcı olması gerektiğidir. Sayılmış sayılmazı varsaymasından ötürü birbiri arkasına sıralanan sonsuz bir nedenler dizisi aklına almayacağı bir şeydir. Demek ki bir son neden tanıtlanmış oluyor. İkinci sonuç belirli sayı yasasıdır. Bağımsız varlık ya da nesnelerin her gerçek cinsinde özdeşin birikimi ancak belirli bir sayının oluşması olarak düşünülebilir. Yalnızca gök cisimlerinin var olan niceliklerinin her an belirli bir sayıda olması gerekmekle kalmaz, dünyada var olan en küçük bağımsız madde parçacıklarının toplam niceliğinin de her an belirli bir sayıda olması gerekir. Bu son zorunluluk, atomsuz hiçbir bileşimin düşünülemeyeceğinin gerçek nedenidir. Her gerçek bölünme durumu her zaman eksiksiz bir belirlenebilirlik içerir ve sayılmış sayılmaz çelişkisinden kaçınmak isteniyorsa bunu içermesi gerekir. Aynı nedenden ötürü yalnızca dünyanın güneş çevresindeki dönüşlerinin şu andaki sayısının belirtilmesi her nedenle olanaksızsa da belirli bir sayı olması gerekmekle kalmaz, ayrıca tüm devirli doğal süreçlerin de bir başlangıcı olması ve doğanın birbirini izleyen bütün farklılıklarının, bütün biçimlerinin de köklerini kendi kendine özdeş bir durum içinde bulması gerekir. Bu durum çelişkisiz olarak ezelden beri var olmuş olabilir ama eğer kendinde zaman, olanakları oraya fikir olarak koyan anlığımız, müdrikemiz tarafından keyfince bölünmüş olma yerine gerçek parçalardan bileşmiş olsaydı, bu düşünce de dışlanırdı. Zamanın gerçek ve kendinde farklı içeriğinde durum başkadır. Zamanın birbirinden ayırt edilebilir türdeki olgularla bu gerçek dolduruluşu ve bu alanın varlık biçimleri, işte bu ayırt edilebilirliklerinden ötürü sayılabilir şeyler arasındadır. Değişmesiz ve kendi kendine özdeşliği içinde ard arda geliş sırasında hiçbir farklılık göstermeyen bir durum düşünelim. O zaman en özgül zaman kavramı en genel varlık fikri durumuna dönüşür. Boş bir süre birikiminin ne anlama geldiği düşünülemez. Bay Düring böyle konuşur ve bu bulguların önemi iyice vurgulanır. Önce, hiç değilse bunların önemsiz bir doğru olarak değerlendirilmeyeceklerini umar ama sonradan sonsuzluk kavramlarına ve bunların eleştirisine, sayesinde şimdiye değin bilinmeyen bir önem kazandırmış bulunduğumuz son derece yalın formüller, evrensel uzay ve zaman anlayışının Şimdiki belirtme ve derinleştirme biçimimizle öylesine yalınca betimlenmiş öğeleri hatırlansın der. Kazandırmış bulunduğumuz. Şimdiki belirtme ve derinleştirme biçimimiz. Biz kimiz ve bu şimdiki zaman ne zaman başlıyor? Kim derinleştiriyor ve kim belirtiyor?
Ayrım sonu.